Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah, gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 16 İsvan 1399 Hicri Kameri 22 Recep 1442 ve miladi 6 Mart 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversite Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaş ile Bercam Nükir Anlaşması'nın tekrar müzakere edilebilmesi olunması üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da son 24 saatte koronavirüsten 82 kişi daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı İshak Cihangiri, Amerika müzakere etmek istiyorsa önce yaptırımları kaldırması gerekiyor dedi. İki Amerikalı senatör Joe Biden yönetiminden İran'a karşı yeni silah yaptırımları uygulamasını istedi. İşgal rejimi İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad, bu rejimin İran karşısındaki yenilgisini itiraf etmek zorunda kaldı. Ve Çavuşoğlu, Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan üçlü zirve yapacağını belirtti. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yaptığı açıklamada son 24 saat zarfında koronavirüsten 82 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini duyurdu. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Lari bugün düzenlediği basın açıklamasında COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin duyuruda bulundu. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8.212 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60.594'e, vaka sayısının da 1.681.682'ye yükseldiğini aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.784'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyenleri şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.435.357'ye ulaştığı bilgisini verdi. Bu arada İran'ın Huzistan vilayetine koronavirüs salgını yüzünden seyahat yasağı getirildi. İran Cumhurbaşkanı Rouhani bugün katıldığı Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada ülkede yürütülen korona ile mücadele sürecine dair salgını kontrol altına alma konusunda adım atma adım adım ilerlemeyi beklediklerini belirterek mutasyonlu virüsün görüldüğü bir eyalet hariç ülkenin diğer eyaletlerinin durumu nispeten iyi dedi. Nevruz Bayramı tatilinin yaklaşığına da dikkati çeken Ruhani, vatandaşlara seslenerek bayram alışverişi yaparken sağlık protokollerine uymaya devam etmeliyiz ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihan Geri, Amerika müzakere etmek istiyorsa önce yaptırımları kaldırması gerekiyor dedi. YES ile Direniş Ekonomisi Genel Merkezi toplantısında konuşan Cihan Geri, Amerika yaptırımlarının İran üzerinde baskı oluşturduğunu ancak Beyaz Saray'ın istediği sonuçları elde etmediğini ve bu yaklaşımın uygulamada başarısız olduğunu belirtti. Ülke ekonomisinde yaratılan şokların çökmesini engelleyen direniş ekonomisinin politikalarının uygulamasının çok yararlı olduğuna dikkat çeken Cihan Geri, son 2 veya 3 yılda 3 önemli şok yaratıldı. Bunlardan en önemlisi petrol fiyatlarındaki ani düşüş oldu ifadesini kullandı. Yaptırımların yol açtığı sorunların henüz bitmediğini ve Amerika'nın bu acımasız ve insan hakları karşıtı politikayı sürdürdüğüne değinen Cihan Geri, yaptırımlar kaldırılıncaya kadar ülke ekonomik savaş içinde kalacaktır değerlendirmesini yaptı. İran'ın uluslararası bir anlaşma olan nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını ve bu konuda İran Dışişleri Bakanı'nın devlet ve hükümetin sözcüsü olduğunun altını çizen Cihan Geri, bu nedenle Dışişleri Bakanı'nın güvenilirliği ihlal edilmemeli. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar devletin pozisyonudur. Dünyaya mesajımız nükleer anlaşmayla ilgili bazı siyasi akımların açıklamalarına dikkat etmek yerine İran'ın resmi makamlarını bu alandaki resmi ve sorumlu yetkililerden almaları gerektiğidir diye ekledi.
İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Kazım Garibabadi, 3 Avrupa ülkesinin İran'la ilgili karar tasarısını askıya alarak kendilerine bir şans daha verdiğini söyledi. E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa, Almanya, Batılı güçler son günlerde Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran'da gerilimi düşürmek ve diplomasiye şans tanımak için Amerikan destekli planı şimdilik iptal ettirdiğini ileri sürmüştü. Bunun üzerine İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki temsilcisi Kazım Garibabadi, 3 Avrupa ülkesinin İran'la ilgili karar tasarısını askıya alarak kendilerine bir şans daha verdiğini söyledi. Garibabadi, 3 ülke bir yandan nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediler, diğer yandan da İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki diplomasi ve işbirliği ortamını bozmaya çalışırlar. Dolayısıyla görevlerine yerine getirmek için kendilerine yeni bir fırsat tanıdılar ifadesine kullandı. Toplamda 35 üyesi bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı her 3 ayda bir toplanarak karar alıyor. Daha önce Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi yönetim kurulunda İran hakkında alınacak kararın Haziran'a ertelendiğini ve Nisan ayında teknik görüşmelere başlamak için Tahran yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını söylemişti.
İki Amerikalı senatör Joe Biden yönetiminden İran'a karşı yeni silah yaptırımları uygulamasını istedi. Amerikalı Cumhuriyetçi senatörlerden Johnny Ernest ve Bill Hagerty, Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e bir mektup göndererek Biden yönetiminden İran'a karşı yeni silah yaptırımları uygulamasını istedi. Bilindiği üzere İran'a yönelik silah ambargosu Ekim 2020'de sona erdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesi uyarınca İran'a yönelik silah ambargosu 18 Ekim 2020 tarihinde resmen sona erdi. Güvenlik Konseyi üyeleri Amerika'nın İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılmasına ilişkin talebini reddettiler.
İşgal rejimi İsrail'in casusluk teşkilatı Mossad bu rejimin İran karşısındaki yenilgisini itiraf etmek zorunda kaldı. Lübnan'ın El Ahbar gazetesinde yer alan habere göre Mossad, İran İslam Cumhuriyeti karşısında işgal rejiminin başarısız kaldığını itiraf ederken, İsrail'in durumunun nükleer anlaşmanın imzalandığı 2015 yılındakinden kat kat kötü olduğunu belirtti. Mossad yetkilileri İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya İran'ın kendi askeri kabiliyetini yükselttiğini ve bölgedeki etkinlik ve varlığını güçlendirdiğini bildirdiler. Rapora göre Mossad yetkilileri bu rejimin yöneticilerinin başarısızlığı sonucu İsrail'in İran karşısında yenilgiye uğradığına inanıyorlar. Raporda ayrıca son senelerde İsrail'in durumunun şimdiki gibi kötü olmadığı bildirildi.
37. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmaları bugün başkent Tahran'da başladı ve salı gününe kadar devam edecek. İran Vakıf ve Hayır İşler Kurumu Başkanı Seyyid Mehdi Hamushi, 37. Uluslararası Kur'an-ı Kerim yarışmalarının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Yüce İslam Peygamberinin insanlığı kurtarmak için Kur'an-ı Kerim'in iniş aracı olduğunu kaydetti. Hamushi, Kur'an-ı Kerim ve onu getirenin eşdeğer olduğunu belirterek Peygamber Efendimizin cismi, ruhu, tavır ve ahlakının Kur'an'ın ta kendisi olduğunu belirtti. Hamushi, Kur'an-ı Kerim'in tüm dönemlerde insanlığı kurtarma amacıyla gönderildiğini sözlerine ekledi. Bu yarışmaların kapanış merasimi çarşamba günü düzenlenecek.
İran İslam Cumhuriyeti Enerji Bakanı Rıza Ardıkanyan, Tahran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerin firmaları ile işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Sputnik'e konuşan Bakan Ardıkanyan, Tahran'da ilk Avrasya fuarının düzenlenmesinin İranlı ve komşu ülkelerin tüccar ve üreticileri, özellikle Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri için çok iyi bir fırsat olduğunu vurguladı. İran'ın muhtelif vilayetlerinde Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkelerden firmaların katılımı ile ticaret odaları arasında ilişki sağlayıp güçlendirmek istediklerini söyleyen Bakan Ardıkanyan, Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan ve de İran'ın komşularının bu fuara katılabileceklerini söyledi. Avrasya İhtisas Fuarı'nın birincisi 18-21 Mayıs tarihlerinde Tahran'da düzenlenecek.
Papa Francis Ayetullah Sistani ile bir araya geldi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, Necef'te Iraklı Şiilerin ruhani lideri, Irak'ın büyük taklit merciği Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi. Görüşmede dünya ülkelerinin liderlerinin akla sığınarak savaş ve şiddetten sakınmaları gerektiği vurgulanırken, dini ve ruhani liderlerin bu tür acılara son vermekteki rolleri ele alındı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında başkent Bağdat'taki temaslarını tamamlayarak bugün Necef'e geçti. Necef Havaalanı'nda Necef valisi Louis El-Yaseri tarafından karşılanan Papa Francis, Irak'ta Şiilerin büyük dini merci Ayetullah Ali Sistani'nin evine geldi. Ayetullah Sistani'nin basın ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki liderin insanlığın bu çağda karşılaştığı zorluklara göğüs gerebilmesi için inançlı olmasının yanı sıra ahlaki değerlere bağlı kalması gerektiğine vurgu yaptığı aktarıldı. Dünyanın farklı yerlerindeki insanların maruz kaldığı zulüm, yoksulluk, baskı, temel özgürlüklere yönelik kısıtlamalar, sosyal adaletin yoksunluğu ve bölgede yaşanan savaş, şiddet, ekonomik ambargo ve zorla göç ettirilme konularının ele alındığı, Sistani'nin İsrail işgali altındaki Filistin'deki halkın durumuna da değindiği belirtildi. Sistani'nin dini ve ruhani liderlerin bu tür acılara son vermekteki rollerine vurgu yaptığı, dünya ülkelerinin liderlerinin akla sığınarak savaş ve şiddetten sakınmaları gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Ayetullah Sistani'nin halkların onurlu yaşam haklarının ihlal edilmemesi gerektiğine dikkat çektiği, dünya toplumlarında barışçıl yaşam ve dayanışmanın sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi. Irak tarihinin dünyadaki konumu ve değişik etnikleriyle Irak halklarının olumlu tavırlarına dikkat çektiği vurgulanan Sistani'nin ülkenin yaşadığı sıkıntıların bir an önce sona ermesi dileğinde bulunduğu aktarıldı. Irak'taki Hristiyanların diğer Iraklılar gibi barış, huzur içerisinde yaşayarak tüm anayasal haklarına sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Belirtilen Sistani'nin özellikle terör örgütünün ülkenin büyük bir bölümünü işgal ettiği dönemde dini mercilerin oynadığı olumlu role değindiği belirtildi. İki dini lider arasında görüşme başlarken Papa Francis'in daha sonra Antik Ur kentinde din adamlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Papa Franciscus dün Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazimi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşmüştü. Katoliklerin ruhani lideri Bağdat'ta Seyyidetül Necat Kilisesi'ni de ziyaret etmişti. Tarihte ilk kez bir papa Irak'a ziyaret gerçekleştiriyor. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Katolik dinin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında Nasiriye'deki Ur Antik kentinde Hristiyan ve Müslüman din adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda şiddet ve terörizmin dinden kaynaklanmadığını belirtti. Katolik dinin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti kapsamında Nasiriye'deki Ur Antik Kilisesinde, affedersiniz, Urd Antik Kenti'nde Hristiyan ve Müslüman din adamları ile bir araya geldiği programda Irak'ın terör yüzünden çok acı çektiğini belirterek terör ve şiddet dinden kaynaklanmıyor dedi. Katoliklerin ruhani lideri Francis, tarihi Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye'de bulunan Urd Antik Kenti'nde Hristiyan ve din adamları ile bir araya geldiği programda konuşma yapan Papa, Irak'ın terör yüzünden çok acılar çektiğini ifade etti. Terör güdülerinden Irak'a saldırdığında ülke tarihinin bir bölümünü oluşturan kiliselerin ve manastırların zarar gördüğünü de belirten Papa, ancak o karanlık dönemde güneş doğdu ve Hristiyanlarla Müslümanlar birlikte bir araya inşa edecekti. Bu aşamayı da geçmeyi başardılar ifadelerine kullandı. Irak'ın maruz kaldığı savaşlar yüzünden yıkıma uğradığına da hatırlatan Fransız, bu ülkede savaş büyük yıkıma yol açmıştır. Herkes bunun acısını çekti, özellikle Yezidiler. Çok sayıda Yezidi öldürüldü, kadın ve çocukları şiddete maruz kaldı dedi. Tüm dinlerin teröre karşı durmaya çağıran ve terör konusunda önemli mesajlar veren Papa, babamız İbrahim, Peygamberin doğduğu bu diyarda iman başladı. Terör ve şiddet dinden kaynaklanmıyor. Şunu da unutmayalım, terör dini istismar ediyor. Dini alet edinenlere karşı çıkmak bizim elimizde şeklinde konuştu.
Mavi Vatan 2021 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyeti Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi'nin Ege Denizi açıklarındaki TÜVCG Oruç Reisi helikopterle inlemelerinin ardından başladı. Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruç Reisi inen Akar ve komutanlar Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Atlıoğlu tarafından karşılandı. Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikat ilişkin briefing aldı. Akar'ın beraberindeki TSK Komuta Akademisi ile tatbikatın sek ve idare edildiği sancak gemisi TCG Oruç Reisi gelmesiyle Mavi Vatan 2021 tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetleri başlamış oldu. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden Mavi Vatan 2021 taktik tatbikatına canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, Mavi Vatan 2021 taktik tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatta yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz dedi. Erdoğan ayrıca bugün insansız hava araçlarında dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden birisiyiz ifadesini kullandı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan üçlü zirvesini gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Türk medyasına göre Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretine ilişkin tarihi mevkidaşı Meredov'un değerlendirdiklerini de kaydeden Çavuşoğlu, Haziran-Temmuz gibi bu ikili zirveyi de gerçekleştireceğiz diye konuştu. Çavuşoğlu ayrıca o ziyaret marjında Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan üçlü zirvesini gerçekleştirmeyi de planlıyoruz. Bu zirvelerde önemli anlaşmalar imzalanacak. Dolayısıyla ilişkilerimizin hukuki altyapısını daha da güçlendireceğiz ifadelerine kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanlığını devraldığını ve bu yılın sonunda zirve başkanlığını Türkiye'den devralacağını belirterek 28 Kasım'da Türkmenistan'da söz konusu teşkilat zirvesini de gerçekleştireceğiz dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü ilerleyen haftalar veya aylarda Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir konu hakkında görüşeceğini duyururken Amerikan merkezli Foreign Policy Amerika Ankara eylemlerini değiştirmezse Amerika tavrı daha sert olacak şeklinde yazdı. Amerikan Başkanı Joe Biden 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmasına rağmen aradan geçen 7 haftalık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmedi. Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Erdoğan arasında yakın bir zamanda görüşme yapılabileceği yönünde ilk sinyaller verilirken Amerikan medyası Biden'ın neden Erdoğan'ı aramadığını tartışmaya devam ediyor. Amerikan merkezli Foreign Policy Amerika'nın Biden Erdoğan'ı henüz aramama nedenine ilişkin Türkiye'ye sessiz muamele yorumunu yaptı.
Dinamik denetim modeli kapsamında dün ülkede yapılan denetimlerde 33.963 işletmeye iş yerine kişiye idari yaptırım uygulandı. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı dinamik denetim modeli kapsamında ülke üzerinde ilk kez gerçekleştirilen kontrollerde 256.295 işletme ve iş yeri, 42.758 toplu ulaşım aracı kontrol edildi. Bakanlık dün Türkiye'de 48.067 ekip ve 260.000 personelin katılımıyla dinamik denetim modeli çerçevesinde yapılan ilk denetimin sonuçlarını açıkladı. Buna göre 256.295 işletme ve iş yeri, 42.758 toplu ulaşım aracı denetlendi. Denetimlerde 1561 işletme ve iş yerinin yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edildi. 1816 işletme ve iş yeri tedbirlere uyum konusunda uyarıldı.
Pakistan Başbakanı İmran Khan, 3 Mart'ta düzenlenen senato seçiminin ardından muhalefetten gelen istifa çağrıları üzerine kendi isteğiyle parlamentoda yapılan güven oylamasında 178 oy aldı. Dağın gazetesindeki habere göre parlamentodan güven oyu için gereken 172 oyun fazlasını alan Başbakan Khan, yaptığı konuşmada kendisini destekledikleri için milletvekillerine teşekkür etti.
Rusya savaş uçakları Suriye'de terör örgütü IŞİD'in mevzilerine bombaladı. Saldırı sonucu 11 IŞİD terörist yetkisiz hale getirildi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Papa Francis'in Bağdat ziyareti etrafında. Son senelerde Irak, IŞİD başta olmak üzere terör örgütlerinin saldırı ve şiddet eylemlerine maruz kalmış ve bu nedenle Müslüman ve Hristiyan çok sayıda Irak vatandaşı hayatını kaybederken ülke büyük hasara uğramıştır. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ise bir ilke imza atarak dün Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Bağdat ziyaretinde şiddet eylemlerini kınayıp terörizm kurbanlarının acılarını paylaşarak dinlerin barışık için bir arada yaşama zeminini güçlendirmeye çalışıyor. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi tarafından dün karşılanan Francis, dün Bağdat'a ulaştı. Papa Francis 3 günlük Irak ziyareti kapsamında bu ülkede yaşayan Hristiyanlar ile görüşecek. Papa Francis daha önce yaptığı açıklamada son senelerde birçok acı ve çile çeken insanlarla görüşmek istediğini duyurmuştu. Papa'nın Irak ziyaretinden amaçlarına gelince birkaç konuya değinmek gerek. Birincisi, Irak'ta savaş, çatışma ve terörizme maruz kalan. Irak'ta Hristiyanlar bu durumdan en fazla etkilenen Iraklı kesimler arasında yer almakta. Katolik dünyası lideri Irak'a yaptığı bu ziyaretle çile ve acı çeken Hristiyanları teselli etmeye çalışıyor. Papa Irak'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaretinde savaş ve terörizm mağdurları ve kurbanlarına saygı duruşunda bulunduktan sonra yaptığı açıklamada barış ziyaretçisi olarak Irak'a geldiğini söyledi. Iraklı Hristiyanların savaş yıllarında çektikleri acı ve ödedikleri ağır bedellere dikkat çeken Papa, Iraklı İzedilere karşı da saygı duyduğunu belirterek İzedilerin de birçok acı çektiklerini hatırlattı. Amerikan askerlerinin 2003 yılında Irak topraklarına girdiği sırada 25 milyonluk nüfusu olan Irak vatandaşlarının %6'sını Hristiyanlar oluşturuyordu. Ancak savaş ve şiddet yıllarının ardından Irak'taki Hristiyanların sayısı yaklaşık 400 bine indi. Terör grubu IŞİD, Irak'ın muhtelif noktalarında çok sayıda Hristiyan vatandaşı katledip kiliseleri ve tarihi yerleri tahrip etti. Papa'nın Irak ziyaretinin ikinci hedefi, dinler arasında barışık bir alan oluşturmaktır. Bu bağlamda Papa, Irak'ın güneyindeki Nasiriye'de İbrahim memleketi Ur'a giderek farklı din mensupları ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Irak'ın Vatikan Büyükelçisi Ferhan el-Amir'in belirttiğine göre Papa'nın Irak ziyaretinin büyük mesajının dinler arası diyalog yollarını desteklemektir. Çünkü farklı din mensupları arasında barışık ortamın gelişmesi ve diyaloğun güçlenmesini istediğini kaydetti. Papa'nın ziyaretinin bu hedefi doğrultusundaki en önemli kısmı ise Irak'ın büyük taklit merciği Ayetullah Sistani ile görüşmesidir. Bu görüşme Irak'ın kutsal kenti Necef-i Eşref'te düzenlendi. Aynı görüşmede Hristiyanlık ve İslam dünyasının iki büyük ismi, insanlığa karşı şiddet eylemlerini kınayan bir çerçevede görüş taatisinde bulundular. Bilindiği üzere Papa ile Ayetullah Sistani, terörizm ve şiddeti kınama noktasında ortak görüşlere sahipler ve her daim semavi dinlerin mensuplarının barışık yaşamaları gerektiğine vurgu yapmışlardır. Ayetullah Sistani'nin Irak'ta istikrar ve güvenliğin sağlanması ve terör örgütü IŞİD ile mücadele için yaptığı çağrısı ve bu ülkenin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ve de işgalci güçlerden kurtarılması için açıklamaları bağlamındaki belirleyici ve hassas rolüne göre bu meselenin önemi daha da artmakta. Aslında Irak'ta gayrimüslimlere karşı her daim şiddete vurgu yapan ve şiddet estiren tekfirci düşüncelerin aksine Ayetullah Sistani sürekli Irak'ta Hristiyanlar başta olmak üzere muhtelif din mensuplarının haklarına saygı gösterilmesine vurgu yapmıştır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Eşref Gani'den Amerikan baskısına itiraf başlığı altında. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yaptığı açıklamada geçen sene Amerika'nın baskısı altında yaklaşık 5000 Taliban mensubunun tahliyesi için talimat verdiğini itiraf etti. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani New York'a yaptığı açıklamada Amerika'nın baskısı altında kaldığı için yaklaşık 5000 Taliban mensubunun serbest bırakılması için talimat verdiğini belirterek kendisinin bu planın destekçisi olmadığını söyledi. Eşref Gani başta olmak üzere Afgan yetkililere defalarca Taliban tutuklularının tahliye planından esef duyduklarını dile getirirken, geçen senede yürürlüğe giren bu planın ülkede şiddet eylemlere ve olayların tırmanmasına ve Taliban tutuklularının tahliye edildikten sonra yeniden savaş meydanlarına katıldıklarını deklare etmiş bulunuyor. Gani'nin Amerika'nın Afganistan'a Taliban tutuklularını tahliye etmek için baskı yaptığına dair sözleri, Beyaz Saray'ın tek taraflı ve müdahaleci politikalarıyla bu ülkenin iç işlerine karıştığını gösteriyor. Katar'ın başkenti Doha'da Şubat 2020'de Taliban ile imzalanan barış anlaşması uyarınca Amerikan yönetimi Afganistan'da 5000 Taliban tutuklusunun serbest bırakacağına dair söz verdi. Amerika bu sözünü de Kabil yönetiminin onayını almadan Afganistan hükümetini vekaleten yerine getirdi. Ancak bu durum ülkede tepki ve eleştirilerin tırmanmasına yol açtı. Afganistan halkı ve hükümetine göre Amerikan yetkilileri terörizme karşı savaş meselesinde patrak veren kriz ve çıkmazdan kendini kurtarmak için Kabil yönetimi için yükümlülük oluşturmamalıdır. Ancak Beyaz Saray, Taliban tutuklularının serbest bırakılması için Afganistan yönetimine yaptığı baskı, her şeyden evvel Amerika'nın Afganistan'ın iş işlerine karışını bariz şekilde gösteriyor. Öte yandan Amerika'nın bu eylemi, Kabil yönetiminin Taliban ile müzakere masasında elindeki kozunu yok etmesine yol açıyor. Bu koşullarda Afganistan yönetimi geçen sene Amerika'nın baskısı altında Afgan taraflar arasında müzakere sürecini kolaylaştırmak ve Taliban'ı barış görüşmelerine katılmaya teşvik etmek için Taliban tutuklusu 5000 kişiyi serbest bırakmak zorunda kaldı. Bu mesele ise pratik olarak Afganistan yönetimine bağlı müzakereci heyetin müzakere masasında konumunun zayıflamasına da sebebiyet vermiştir. Amerika'nın baskısı altında Taliban tutukluları serbest bırakıldıktan sonra bariz biçimde Katar'daki barış görüşmelerinin çıkmaza girdiği, çünkü bu olay Kabil ile müzakere sürecinde Taliban'ın maksimum taleplerde de bulunmasına zemin sağladı. Afganistan hükümetinin güvenlik yetkilileri tahmin ettikleri gibi Taliban tutuklularının bir kısmı tahliye edildikten sonra yeniden savaş meydanlarına dönerek ülkede şiddet eylemlerini tırmandırdılar. Yani Taliban, Kabil yönetiminin barış müzakerelerine kayıtsız şartsız giriş ve savaşın son bulması için nihai anlaşmanın sağlanması doğrultusunda oluşturduğu güven ortamına beklediği yanıtı vermedi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Amerika'nın Taliban tutuklularının tahliyesi için Kabil'e baskı yaptığına dair açıklamaları bir kez daha Beyaz Saray'ın bu ülkede barış sürecindeki yıkıcı ve Afganistan ulusal güvenlik ve çıkarlarına aykırı olan rolünü ortaya koymuş oluyor. Bu durum ayrıca Kabil yönetiminin barış sürecindeki inisiyatif alanını da daraltmış oluyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
İran
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bercam Anlaşması'nın tekrar müzakere edilemeyeceğine vurgu yaparak bu anlaşmanın korunması ve canlandırılmasının tek yolunun yaptırımların Amerika tarafından kaldırılması olduğunu belirtti değerli dinleyicilerimiz. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ruhani, geçtiğimiz salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi de bu hususa vurgu yaptı ve Bercam Anlaşması'nı belli taraflar arasında imzalanan Güvenlik Konseyi'nin 22-31 sayılı kararı ile perçinlenen çok taraflı uluslararası bir anlaşma olarak değerlendirdi. Değerli dinleyiciler, son günlerde İran'ın nükleer anlaşması ile ilgili Amerikan yetkililer tarafından çeşitli iddialar ve açıklamalar gündeme gelmektedir. Bercam nükleer anlaşmasına dönmek için bir tür İran için bazı şartlar belirlemeye çalışıyorlar. İran ise kendi net tutumunu bu konuyla ilgili açıklıyor ve yaptırımların kalkmasını istiyor. Şimdi bu konuyu ve aslında Amerikalıların bu tavırlarını ve son konuşmalarını, açıklamalarını gündemde konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaağaç Hocamız bizimle birliktedir. Abbas Hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyiciler saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim Abbas Hocam katıldığınız için. Sizin de bildiğiniz gibi özellikle Biden yönetimi işe başlar başlamaz Bercam nükleer anlaşması ile ilgili çelişkili ifadeler ve açıklamalar gündeme taşımıştır. Ve bu açıklamalar aslında bir tür İran'a galiba, İran suçluymuş gibi öyle lanse ederek bazı şartları gündeme getirmiştir. İran ise biliyorsunuz yaptırımların tamamen kalkmasını ve Bercam nükleer anlaşması çerçevesinde tüm yükümlülüklerinin Amerika'nın yerine getirilmesini istiyor. Şimdi nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Sizce Amerika'nın yeni yönetimi Bercam'la ilgili nasıl bir siyaset izleyecektir İran karşısında?
Valla uluslararası ilişkilerin temel bir şeyler var, bir bölümü var. Uluslararası örgütler, uluslararası anlaşmalar, uluslararası sözleşmeler. Bunun temel böyle uluslararası ilişkiler öğrencilerine birinci sınıfta öğretilir. Bir devlet herhangi bir uluslararası anlaşmaya imza koyduğunda bağlayıcı niteliği vardır. Onun bir bağlayıcıdır. Hatta daha bir önemli bir şey var. Uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler ülkenin anayasasının ve yasalarının üzerindedir. Bunu düşünenler, ta bunu düşün 1815 Viyana Anlaşması'ndan beri, sözleşmesinden beri dünyaya barış, huzur gelmesi için birçok yasalar konmuş, uluslararası sözleşmeler imzalanmış. Bunun öncesinde Avrupa Ahengi Sistemi dediğimiz Avrupa'da 17. 18. 19. yüzyıllarda önemli anlaşmalar zaten diplomasinin başlangıcıdır orada. Diplomasi tarihinde biz veririz öğrencilere. O tarihte de birçok anlaşma imzalanmıştır ve temel o zaman atılmıştır ve örneğin diyelim ki o kadar çok küçük olan devletler vardı orada, birinci devletler. Küçük devletlerle anlaşmalar imzalarlardı ve o devletin ortadan kaldırmasına bile kimse izin vermezdi. Böyle bir sistemdi. Ta 16. yüzyıldan temeli atılan bu anlaşmaların bugün Trump diye bir deli geldi Beyaz Saray'a oturdu, ürktü. Ben bu anlaşmayı imzalamıyorum. Yani hakikaten bu normal şartlarda, normal bir dünyada çok gülünç bir durum olurdu. Ne demek? Senden önceki başkan halkın oyuyla seçilmiş, gelmiş, o aylarca müzakere yürütülmüş onun vecibiyle diğer tarafler, yani Birleşik Devletler Güvenlik Daim Üyesi ve İran'la beraber ve bir madde üzerinde durmuşlar. Yok, ben bundan vazgeçtim. Olur mu böyle şey? Biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın bitimini anlaşmalar var, 1. Dünya Savaşı'nın bitimini anlaşmalar var. Birçok anlaşma var. Bir devlet bir anlaşma yapacak, sonra da ben vazgeçtim bundan. Ya bunu bir daha bir gözden geçirelim. O zaman ne anlamı vardı aylarda oturup düşünmenin, o aylarda mekik diplomasi diyorlar bunun, konuşalım diyerekten. Bu çok saçma bir yaklaşımdı ama maalesef Amerika'dır, yapıyor yerinde duruyor. Sonra diyor buna başka şeyle anlaşmalar ekleyelim. Olmaz, böyle bir şey olmaz. İmzalanmış, bitmiş ve sen haksız olarak sekilmişsin ve yaptırımlar koymuşsun. Bu nedenle dolayı en azından teorik olarak uluslararası ilişkiler temel yaklaşımlarında böyle bir şeyin mümkün değil. Ama maalesef dünyada bugün hangi şey sorsanız şey mantıklı yürüyor, hangi şey doğrudur, o da öyle değerlendirmek gerekiyor.
Doğrudur. Hocam, İran sizin de bildiğiniz gibi her daim Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile barışçıl nükleer faaliyetlerinin bir tür şeffaflanması için azami şekilde işbirliği yapmıştır. Hala da devam ediyor bu işbirlikleri. Belki bunun kanıtı da İran'ın tam olarak Bercam Nükleer Anlaşması'na uyduğunu gösteren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın geçen yıllardaki raporlarıdır. Şimdi bu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın raporları Amerika tarafından nasıl algılanıyor? Amerika nasıl bakıyor bu raporlara acaba?
Bu şöyle, işine geldiği gibi denir ya, herhangi bir zaman 10 kere geldiklerinde 10 kere yok İran Uluslararası Atom Enerjisi'nin kurallarına ve Bercam'a uymuştur diye 10 kere rapor geçse, onun eğer normalse onu hasır altı ederler, sümen altı ederler. Bir kere deseler ki herhangi bir raporda, yok şurada bir tane bir kırpıntıya böyle minik minik bir zerredik, yani uranyum zerredikler rastlanmışız, onu böyle büyütürler, dünya o böyle oldu böyle oldu. Tabi bu nedir? Bu tamamen şeyden kaynaklandı. Muhatçılık, Amerikan devlet sisteminde Siyonist yapının damarının çok güçlü olması, orada Suudi ve Siyonist rejiminin propaganda gücünün çok güçlü olması için en ufak bir raporu çok büyük yapıp çok normal raporlarda, büyük raporlarda küçültmektir. Bu da Siyonist rejiminin dediğim gibi dünyadaki uluslararası basına hakimiyeti ve Amerikan devlet sistemine hakimiyetinden kaynaklanıyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Siyonist rejim şu ana kadar hiçbir uluslararası nükleer anlaşma imza atmamış ve net de söylüyorlar elimizde nükleer silah vardır, nükleer bomba vardır ve dönem dönemde hakikaten bunlar dediğimiz şeyler nedir? Lübnan'da ve Suriye'de böyle daha çok düşük yoğunluktaki nükleer silahların da kullanıldığını, denemelerinin yapıldığını biliyoruz ve bunu inkar etmiyor. Ama kimse demiyor ki madem sen hiçbir uluslararası anlaşmayı imza atmamışsın, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun denetimlerini kabul etmiyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun, ona diyen bir şey yok. İran'ın her şeyi artık geliyorlar, denetçiler de şey diyorlar, ziyaret ediyorlar, bakıyorlar, gidiyorlar. Ama bunu Amerika buradan bir şey çıkartıyor. Yani böyle ortaya çıkan bir baskı için bir unsur kullanıyor. Bu nedenle de bugün dünyamız güç dünyasıdır. Kim güçlüyse o haklıdır maalesef. Evrensel bir haklılık kavramı söz konusu değildir. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Orada dediğim gibi Siyonist rejiminin, Siyonist lobilerin ve Siyonist lobiler, Suudi lobisinin paraları maalesef istedikleri dünyada bir ülkeye karalama veya normal bir ülkeye çok kötü gösterecek bir yapıya sahiptir. Bu da maalesef dünyamızın bir gerçeği.
Doğru. Hocam, kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi ve Karasan Müdürü yardımcı doçan Doktor Sayın Abbas Kara Açlı hocamızla konuştuk. Bercam nükleer anlaşmasının tekrar müzakere edilebilir olmaması konusu etrafında bugünkü sohbetimizi ve analizleri sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.barstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Ceyhan gazetesinde Irak'ta direniş gruplarının Amerikalı terörist askerlerin Irak'tan çıkarılma çalışmaları sonuç vermediğini, bu yüzden işgalcilere karşı silahlı mücadele kararı aldıklarını duyurması, Hamas liderlerinden Hamdan'ın Hamas hareketinin İran İslam Cumhuriyeti ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Eski Kudüs Filistin müftüsü olan ve hali hazırda Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, işgal güçlerinin Kudüslülere yönelik tutuklama, sınır dışı etme, evlerini yıkma ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma gibi çeşitli saldırgan politikalar kullandığını belirtti. Şeyh Sabri yakın zamanda Rais Salah'ın hücre hapsi ile eski bakan Halid Ebu Arafe'nin idari tutukluluk sürelerinin uzatılmasını ve Hatice Huveys'in uzaklaştırılmasını, işgal güçlerine karşı sesini yükseltmemesi için Filistin halkına yönelik uygulanan haksız ve keyfi tedbirler olarak nitelendirdi. İşgal güçlerinin ihlallerini ve gayrimeşru uygulamalarını sürdürmesinin Arapların ve Müslümanların sessiz kalmasından kaynaklandığını aktaran Şeyh Sabri, İslam alemine aralarındaki ihtilaflı meseleleri ve çekişmeleri bir kenara bırakarak Kudüs'ü doğru yönelmelerini talep etti. Şeyh Sabri yaklaşan Filistin seçimlerinden Kudüs'ü önemseyen ve savunan yeni şahsiyetlerin ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarını sürdürmesi, Siyonist işgalcilerin Kudüs'te Filistinlilerin evlerini tahrip etmeye devam etmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Cevan gazetesinde Hamas'ın Siyonist rejimle normalleşme komplosuna karşı uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü, gerçeklerin normalleşmenin yalnızca Siyonist rejimin çıkarına olduğunu kanıtladığını belirtti. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Hazım Kasım Twitter sayfasında şunları yazdı. Netanyahu normalleşme anlaşmaları imzaladığı, Arap başkentlerinden bazılarına giderek seçim kampanyasındaki konumunu güçlendirmeye çalışıyor. Gerçekler ilişkileri normalleşmesinin sadece Siyonist rejiminin projelerinin çıkarına olduğunu ve bu anlaşmaların Filistin meselesine verdikleri stratejik zararın yanı sıra hiçbir Arap devletinin çıkarına olmadığını bir kez daha kanıtladı.
Hemşire gazetesinde dünyada gıda israfını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Gıda İsrafı Endeks raporuna göre 2019 yılında yaklaşık 931 milyon ton gıda çöpe gitti. Bunun %61'i hane halkı düzeyinde gerçekleşirken %26'sı gıda hizmetlerinde, %13'ü ise perakende aşamasında yaşandı. Birleşmiş Milletler tüketici düzeyinde hazır haldeki tüm gıdanın %17'sinin ise hiç dokunulmadan çöpe gittiğini açıkladı. Bu gıda kayıp, atık ve israfına karşın dünyada yaklaşık 690 milyon insanın açlıktan olumsuz etkilendiği tahmin ediliyor. İnsanların yaşamı boyu ortalama 70 bin kez yemek yediği, bunun da yaklaşık 25 ile 30 ton yiyeceğe denk geldiği hesaplandığında, çöpe giden gıdanın 30 milyondan fazla insana hayat boyu yetebileceği öngörülüyor. Rapor 931 milyon ton gıdayı farklı bir hesaplama yöntemiyle de şöyle duyuruyor. Kabaca 23 milyon tüm yüklü 40 tonluk kamyonun ağırlığına eşit ve tampondan tampona dünyayı 7 kez dönmeye yetecek kadar uzun. Öte yandan rapora göre COVID-19 karantinalar esnasında gıda atığı seviyeleri 2019'a göre %22 düştü. Gerçekte ise evlerde yemek yenmesi, yemeğin toplu pişirilmesi ve planlı satın alma gibi faktörler gösterildi.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Nükleer anlaşma COEP ile ilgili son gelişmeler.
Dışişleri Bakanı Zarif'in anlaşmayı yeniden müzakere etme talebine tepkisi.
Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in Tahran ziyareti.
İran'ın Yemen Savaşı'na yönelik tutumu.
Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Dışişleri Bakanı Zarif'le Yemen Savaşı'nı görüşmesi.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'da Bercam adıyla anılan kapsamlı ortak eylem planı COEP nükleer anlaşmasına işaretle bu anlaşma çok yönlü uluslararası bir anlaşma olduğunu, tarafları belli olan bu anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da onaylandığını belirterek anlaşmayı ihya etme fırsatlarını yakma girişimleri şartları daha zor hale getireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda her türlü yapıcı olmayan hareket mevcut şartları daha da karmaşık hale getirerek yeni sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet vereceğini vurguladı.
Geçen hafta İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Kazım Garibabadi de Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte Avrupa Trokya'sının Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararname çıkarma girişimlerini engelleme yönünde yürütülen çalışmaları anlattı. Garibabadi şöyle dedi: Avrupa Trokya'sının Amerikan desteğiyle Ajans Yönetim Kurulu'nda İran karşıtı kararname çıkarma çabaları üzerine İran'da çeşitli uygulamaları gündemine aldı ve yapılan tüm istişarelerde ve gönderilen mesajlarda ve mektuplarda açıkça böyle bir kararnamenin çıkarılması İran ve ajans arasındaki işbirliği yolunda yıkıcı bir hareket olacak, özellikle iki taraf arasında var olan son anlaşmanın uygulanmasını da durduracağı belirtildi.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Garibabadi, Avrupa Troika'sının söz konusu kararname taslağını geri çekmesinin sebebi hakkında yaptığı açıklamada bunun birkaç önemli sebebi olabileceğini belirtti. Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yönetim kurulu üyelerinin kararname taslağına sıcak bakmaması ve bunu mevcut şartları ve fırsatları olumsuz etkileyeceğini düşünmesi, Avrupa Troika'sının İran'ın bu kararnameyi nasıl bir tepki göstereceğinden kaygı duyması, kararnamenin hiçbir teknik gerekçeye dayanmaması, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Grossi'nin İran'la işbirliğinin devam etme zaruretine vurgu yapması, Avrupa Troika'sının mevcut fırsatları yaktığı için ağır eleştirilere maruz kalmaktan korkması, kararname taslağının geri çekilme sebepleri olabileceğini ifade etti.
İran'ın Viyana'daki uluslararası kurum ve kuruluşlarda daimi temsilcisi Garibabadi açıklamasının devamında Çin ve Rusya'ya konu hakkındaki ilkeli tutumuna teşekkür ederek 3 Avrupa ülkesi ve Amerika'ya da mevcut diplomatik fırsatları Belçika Nükleer Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 22-31 sayılı kararnamesinde belirlenen yükümlülüklerini tam ve etkili biçimde yerine getirmek için yararlanmalarını tavsiye etti. Garibabadi bu durumda İran İslam Cumhuriyeti de onların iyi niyetine iyi niyetle karşılık vereceğini vurguladı.
Geçen hafta Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcılığına aday olan Van de Sharman'in Berçam nükleer anlaşmasını İran ile yeniden müzakere etmek istedikleri yönündeki açıklamasına gösterdiği tepkide Berçam asla yeniden müzakere edilemeyeceğini belirtti. Zarif, Twitter hesabında Sharman'ın Batı Asya bölgesinde şartlar 2021 yılında değiştiği ve yeni şartları gözeterek İran ile yeniden müzakere edilmesi gerektiği yönündeki iddialarına gösterdiği tepkide şöyle yazdı: "Eğer 2021 yılı 2015 yılı gibi değilse, o zaman şimdiki şartlar 1945 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı onaylandığı şartlar gibi de değildir."
Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca 2021 yılındaki şartlar 1945 yılındaki şartlara göre değişeceğini belirterek o zaman Birleşmiş Milletler bildirgesi de değiştirilmesi ve Amerika tarafından birçok kez kötüye kullanılan veto hakkı da kaldırılması gerektiğini kaydetti. Berçam nükleer anlaşması yeniden müzakereye açılamayacağını da altını çizen Dışişleri Bakanı Zarif, Amerika yönetiminden anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi. Kuşkusuz Berçam anlaşmasını yeniden ihya etmenin en basit yolu karşı tarafın yerine getirmediği yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Amerika, İran'a dayattığı illegal ve tek taraflı yaptırımlarını derhal kaldırmalı ve Bercam Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmelidir ve bunun için ne müzakereye ve ne de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda kararnameyi çıkarmaya ihtiyaç vardır.
Bahran, geçen hafta Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'i ağırladı. Bakan Hüseyin'in Tahran ziyaretinde bölgedeki son gelişmeler, iki ülkeye yönelik ortak güvenlik tehditleri ve sınır ticareti gibi konular ele alındı. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in bir aydan daha kısa bir sürede iki kez Tahran'ı ziyaret etmesi dikkatleri iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğine çekti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin'le görüşmesinde Irak'ta son günlerde yaşanan bazı olayların kuşkulu olduğunu belirterek, bu olaylar İran ve Irak arasındaki ilişkileri ve Irak'ta güvenlik ve huzuru bozmaya yönelik olabileceğini belirtti.
İktisadi alanda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Tahran ve Bağdat arasında Irak'ın İran'ı yaptırımların yüzünden geciken borçlarını ödeme konusunda varılan anlaşmalara işaretle, İki ülkenin mali ve bankacılık alanında faaliyet yürüten kurumların çabalarıyla bazı önemli engeller ortadan kaldırıldığını, ödemeler iki ülkenin mütabakata vardığı modele göre başlayacağını kaydetti.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti, başta Yemen krizi olmak üzere Batı Asya bölgesinde krizlerin siyasi yollardan çözümlenmesine destek veriyor. İran'ın Birleşmiş Milletler'in Cenevre binasında temsilcisi İsmail Bekai Hameni, geçen hafta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin oturumunda yaptığı konuşmada bazı ülkelerin Yemen krizine mali destek verdiklerini belirterek, bu konu Yemen'de insani faciayı yol açanlarca bir nevi suçlarını örtbas etme girişimi olarak kullanılmaması gerektiğini belirtti.
Bilindiği üzere Suud rejimi Yemen'e bu ülkenin istifa eden kaçak Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi yeniden iktidarın başına geçirme bahanesiyle dayattıkları savaşla Yemen'i bir kez daha Arabistan'ın nüfuzu altına almaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Nitekim hali hazırda Suud rejiminin en büyük sorunlarından biri Yemen'e yeniden musallat olmaktır. Fakat Amerika'nın sınırsız destekleri bile Suud rejiminin bu Şom hedefine ulaşmasına katkı sağlamadığı anlaşılıyor.
Geçen hafta ayrıca bu bağlamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Salı günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i telefonla arayarak Birleşmiş Milletler'in Yemen'de savaşı durdurmak ve adil bir barışı sağlamak üzere girişimlerini anlattı. Guterres görüşmede Yemen'de siyasi müzakerelerin yeniden başlamasını isteyerek İran'dan Yemen'de barışın sağlanmasına yardımcı olmasını istedi.
İran İslam Cumhuriyeti bundan önce Yemen'de barışın sağlanması için 4 maddelik bir öneri sunmuştu. Öneride ateşkes sağlanması ve ecnebi güçlerin tüm saldırılarının durdurulması, Yemen milletine acilen ve aralıksız insani yardım gönderilmesi, Yemen'de tüm Yemenli tarafların katıldığı milli diyalog sürecinin başlatılması ve geniş kapsamlı milli vahdet hükümetinin kurulması yer alıyor. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında Giresun Üniversitesi öğretim görevlisi, yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaşçı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Son 2-3 gündeki olaylara bir bakacak olursak, Yemen'deki patlama, Suudi ve ortaklarının Yemen'in diğer yerlerindeki bombardımanları, Siyonist İsrail rejiminin Şam'ın, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalında birkaç yeri füzeyle bombalaması, orada 3 kişinin ölmesi ve aynı zamanda özellikle İdlib civarında tekrar IŞİD terör örgütünün hareketlenmesi ve yeni eylemler gerçekleştirmesine bakacak olursak, ben bunların asla tesadüfü, zaten asla hiçbir şey tesadüf değildir bu dünyada. Bunların bir merkezden koordine edildiğini, bir merkezden idare edildiğini ve bu merkezi biliyoruz ki bir veya Riyad, bir veya Tel Aviv ve bir daha da tabii ki batıdaki işte İngiltere, Amerika'dır. Bunu düşünecek olursak bunların hepsi nihayetinde geçen yıl ve ondan önceki başlayan olayların arkasından Suudi koalisyonunun Suriye'de yenilgisi, Irak'ta istedik hedefine varmaması, Yemen'de bu kadar, Yemen'de tabii ki ortaklarla beraber bu denli büyük masraflara ve eylemlere girmesine rağmen deyim yerindeyse bir arpa boyu mesafe almamasından kaynaklanıyor. Ondan dolayı böyle provokasyonlar devam edecektir. Ama ben eminim Yemen halkı bütün direnişiyle, bütün cüzüyle bu Suudi Arabistan'ın ve ortaklarına papuç bırakmayacaktır. Ve önümüzdeki inşallah 2020'de de 2021'de de yine direnişlerine devam edeceklerdir. Filistinliler direnişlerine devam edeceklerdir. Suriye hükümeti toprak bütünlüğünü tamamlayacaktır. Zira açıkçası şöyle bir şey var. Kötülük her zaman kötülüğünü yapmak ister. Ve ne Suudi Arabistan değişir, ne Siyonist İsrail değişir, ne de emperyalist Amerika değişir. Böyle düşünüyorum ben.
Sayın Karaaşlı'ya teşekkür ediyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini ele aldığımız Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizde geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti yetkililerinden İran ile işbirliğini geliştirmeye vurgu.
Ermenistan'da Başbakan Paşinyan karşıtı protesto eylemlerinin devam etmesi.
Kırgızistan'da İranlı firmaların yatırımlarının olumlu karşılanması.
Orta Asya ülkelerinden Amerika'nın IŞİD terör örgütü ile ilgili bölgede hareketliliğinden kaygı duymaları.
Geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Amerika terör devleti başka ülkelere İran İslam Cumhuriyeti'ne dayattığı illegal yaptırımlara destek vermeleri yönünde sarf ettiği tüm çabalara karşın bölge ülkeleri İran ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek istiyor. Bu çerçevede geçen hafta İran'ın bazı komşuları bu yöndeki isteklerini İranlı yetkililere iletmeyi başladı.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerini geliştirmekten duydukları memnuniyeti belirterek Tahran'dan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurtarılan bölgeleri ve Dağlık Karabağ'da yatırım yapmasını istediler. Bu doğrultuda Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Sanayi ve Ekonomik Komisyonu Başkanı ve İktidar Partisi'nin üyelerinden Tahir Mirkeşili, ülkesi ile İran arasındaki ilişkileri geliştirmekte olduğunu belirterek şöyle dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti tek başına Dağlık Karabağ bölgesindeki kentler ve köyleri yeniden inşa edemez ve bunun için başta İran İslam Cumhuriyeti Devleti ve İranlı firmaların işbirliği başta olmak üzere yabancı yatırımlara ve yardımlara ihtiyaç duymaktadır.
Bu bağlamda bundan önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de şöyle demişti. İran İslam Cumhuriyeti geçen sene Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yaşanan çatışma ve işgal altındaki toprakların kurtuluşundan sonra Dağlık Karabağ'ı yeniden inşa etme sürecinde ön planda yer almaktadır. Bu arada Aliyev son birkaç ayda yayınladığı mesajlarında sürekli İran İslam Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesine yönelik tutumundan dolayı şükranlarını bildirmiştir. Örneğin Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Ağdam kentine konuşlanmaları dolayısıyla yayımladığı video mesajında İran'ın Karabağ münakaşasına yönelik tutumuna teşekkür ederek İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin dost ve kardeş ülkesi olduğunu belirtti.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ünlü gazeteci yazarı Mirza Ağa Muhammedov da konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Azerbaycan Cumhuriyeti tamamen tek başına kaldı ve hiçbir ülke Bakü'ye destek vermediği günlerde İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne hem siyasi ve hem askeri açıdan destek veren tek ülke oldu. Gerçekte bölgede Azeri-Ermeni çatışmaları başladığı ilk günden itibaren İran İslam Cumhuriyeti her daim Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tutumunu savundu. Yine İran'ın 1992 ile 1994 yılları arasında Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gönderdiği yardımlar da Bakü yetkilileri tarafından her zaman takdirle karşılandı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin mazisine bakıldığında şimdi Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yaklaşık 30 yıl süren işgalin ardından kurtarılan bölgelerinin yeniden inşa süreci her iki ülke için büyük önem arz ettiği söylenebilir. Nitekim İran tarihi ve kültürünün önemli bir bölümü de Karabağ bölgesinde yer aldığı biliniyor. Bu yüzden İran yetkilileri her zaman Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerin önemini işaret ederek bu ilişkilere öncelik tanıyor. Gerçekte İran'ın elinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yardım edebileceği birçok imkan bulunuyor ve geliştirdiği teknolojilerle kardeş ve Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti'ne yol ve baraj inşaatı gibi birçok alanda yardımcı olabileceği anlaşılıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti kurtarılan topraklarını yeniden inşa etme sürecini düşünürken, karşı tarafta Ermenistan halkı bu ülkenin başbakanı Nikol Paşinyan'ı iktidardan uzaklaştırmak için tüm çabalarını sarf etmeye başladığı gözleniyor. İktidarın başına Ermenistan halkının kahir çoğunluğunun desteği ve iki hafta süren protesto eylemlerinin ardından geçen Paşinyan, şimdi geçen Kasım ayında Karabağ bölgesinde ateşkes anlaşması imzaladığı için Ermenistan halkının gazabına uğradığı anlaşılıyor. Rusya lideri Putin'in arabuluculuğu ile Azerbaycan Cumhuriyeti lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından 9 Kasım tarihinde imzalanan 10 maddelik barış anlaşması Ermenistan halkının ciddi muhalefetiyle karşılaştı.
10 Kasım tarihinden yani Erivan medyası anlaşmanın imzaladığı haberi verdiği günden itibaren Ermenistan halkı her gün bu bahaneye dayanarak başkent caddelerine dökülmeye ve Başbakan Paşinyan'dan istifa etmesini talep etmeye başladı. Bu arada Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan geçen hafta ikinci kez Başbakan Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığı fermanını imzalamayı reddetti.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan geçen 25 Şubat tarihinde bir bildiri yayımlayarak yardımcısının görevden alınmasına itiraz etmenin yanı sıra Paşinyan yönetiminin istifa etmesini gündeme getirdi. Ermeni askeri yetkililiği bildiride şu ifadeleri kullandı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri görevlerini onurla yerine getirdi ve Ermenistan halkı ile omuz omuza düşmanla mücadele etti. Ancak yetkililerin etkisiz ve faydasız yönetimi ve dış politika alanında ciddi hataları Ermenistan'ı çökme eşiğine getirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın bildirisine ülkesinde darbe girişimi telakki etti. Bu süreçte dikkat çeken ilginç nokta ise Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin hemen Nikol Paşinyan yönetimine destek vermeleri ve Ermenistan'da askeri darbeye karşı çıkmalarıydı.
Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti'nden başka Kırgızistan yönetimi de İranlı kamu ve özel firmalarının bu ülkede yatırım yapmalarını olumlu karşıladıklarını açıkladı. Bu bağlamda Kırgızistan yönetiminin Oş eyaletinde temsilcisi Abdulrahimov, İran'ı Kırgızistan'da spor tesisleri, besicilik ve diğer sanayi sektörlerinde yatırım yapmaya davet etti. Abdulrahimov 10 kadar çeşitli alanlarda yabancı yatırımcılar için bir dizi öneri hazırladıklarını, bu süreçte İran İslam Cumhuriyeti Bişkek'in öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.
Kırgızistan Cumhuriyeti tarım sektörünün gelişmesinden kaynaklanan bazı özellikleri itibariyle sanayi ve imar alanlarında pek gelişmemiş bir ülke sayılıyor. Gerçekte Kırgızistan sanayi ve imar alanlarında uygun altyapıdan yoksun olduğu için bu alanlarda bazı sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyor. Bu arada İran'da son 42 yılda bu alanlarda büyük deneyimleri olan çok sayıda firmanın faaliyet yürüttü ve bu birikimlere dayanarak Kırgızistan'da yol, baraj ve diğer birçok altyapı tesisleri ile ilgili projeleri hayata geçirebilecekleri anlaşılıyor.
Bundan başka İran'ın konut inşaatı alanında büyük deneyimleri olan firmaları da Kırgızistan'da bu alanlarda faaliyet yürüten firmalarla tam işbirliği yapabileceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda geçen sene İran'ın Yol ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı ile görüşmede Tahran ve Bişkek şimdiye kadar 20 işbirliği belgesi imzaladıklarını hatırlatarak iki ülke arasında işbirliği için birçok zemin bulunduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin şimdiki şartları Kırgızistan ile işbirliğini geliştirmek için uygun fırsat sayıldığını, nitekim Bişkek yönetimi İran'ın tüm limanlarının kapasitelerinden belirlenen çerçevede yararlanabileceğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda Orta Asya Cumhuriyetleri ile siyasi ve iktisadi alanlarda ilişkilerini daha da güçlendirmeye çalıştı. Nitekim İran ve Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki dini, kültürel ve tarihi güçlü bağlar ve coğrafi açıdan birbirine yakınlığı yüzünden İranlı iş adamları da başta Kırgızistan olmak üzere Orta Asya Cumhuriyetleri ile ticari ve iktisadi ilişkilerini geliştirmeye gündemlerine almaya başladı. İran ve Kırgızistan arasında iktisadi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğunu ortaya koyan bir başka önemli sebep de Kırgızistan'ın Avrasya İktisadi Birliği, üye olmasıdır ki bu da İranlı iş adamları için önemli bir imtiyaz sayılıyor. Gerçekte Avrasya İktisadi İşbirliği üyeleri birbiriyle ticarette bazı imtiyazlardan yararlanıyor ve İranlı iş adamları da bu imtiyazlardan yararlanabileceği anlaşılıyor.
Bu arada Orta Asya Cumhuriyetlerinin askeri ve güvenlik kurumları ve yetkilileri, Amerika terör devletinin Suriye ve Irak'taki teröristleri Afganistan topraklarına getirmeleri ve bu bölgeye yerleştirmeleri yönündeki hareketliliğinden kaygıları da devam ediyor. Bu bağlamda Toplu Güvenlik Anlaşması Kurumu Genelkurmay Başkanı Anatoly Sidorov bir kez daha Afganistan'dan Orta Asya bölgesine terör faaliyetlerini kaydırma çabaları hakkında uyarıda bulundu.
Amerika terör devletinin Orta Asya bölgesini istikrarsızlığa sürükleme çabaları, bundan önce de Orta Asya meseleleri uzmanları Amerika'nın bu bölgeden çıkarılma ihtimalinden söz ettikleri bir sırada gündeme geliyor. Bu doğrultuda Amerikalı uzmanlar ise Orta Asya bölgesindeki askeri üslerini kaybetmemenin tek yolu da bu üslerde ısrarla kalmaktan ibaret olduğunu belirtiyor. Öte yandan Amerika terör devleti Irak ve Suriye'deki teröristleri başta Orta Asya olmak üzere dünyanın başka bölgelerine intikal ettirmeleriyle eski konumlarına da geri dönebileceklerini de zannediyor.
Gerçekte tekfirci IŞİD terör örgütünü Irak ve Suriye'den Orta Asya bölgesine taşımaktan hem Amerika hem korsan rejimi İsrail ve hatta gerici Suud rejimi yarar görüyor. Nitekim bu yüzden Amerika, Siyonist rejim İsrail ve Suud rejimi İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu'nu Orta Asya bölgesinde uğraştırarak bu iki devletin Suriye üzerinde odaklanmaktan uzak tutmaya çalışıyor. Oysa İran ve Rusya güvenlik bakımından Orta Asya bölgesi üzerinde hassasiyetle duran iki ülkedir.
Bu bağlamda Kırgızistan Savunma Bakanlığı İstihbarat Kurumu eski başkanı ve Orta Asya meselelerinin askeri seçkin uzmanı Malik Cuma Gulov şöyle diyor. Batı Orta Asya bölgesini istikrarsızlığa sürüklemeye çalışıyor. Üstelik Afganistan'da bölgenin en kritik odağı olarak Orta Asya sınırlarında bulunuyor. Amerika terör devleti Batı Asya bölgesinde bulunan teröristleri Afganistan topraklarına intikal ettirme sürecine mali destek vererek Orta Asya bölgesini tehdit gölgesi altında tutmaya çalışıyor.
Bu gerçeklerden hareketle anlaşılan o ki Amerika Orta Asya bölgesinden silinmemek için her türlü eylemi mübah görüyor. Amerika'nın bu yöndeki çabalarına Özbekistan'da bazı yerel medya organlarına Amerika'nın lehine propaganda yapmaları için mali destek vermesine örnek vermek mümkün.
Muhterem dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yakınları ve akrabaları ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormaya sıla-i rahim denir. Gerçekte akrabalarla yakın ilişki kurmak ve başta ebeveyn olmak üzere yakınlarımızı iyilik etmek ve saygı göstermek, Yüce Allah katına yakınlaşmanın önemli yollarından biridir. Ve Allah'a iman etmekten sonra en faziletli dini amellerden sayılır. Ve İslam dininde bu amel için büyük mükafatlar vaat edilmiştir. Bu bağ o kadar önemlidir ki tüm Şii alimler kitap, sünnet ve akıl kaynaklarına istinad ederek bu ameli önemli dini vecibelerden saymıştır. Ve buna ulaşabilmek için bir yıl sürecek seyahat bile tavsiye edilmiştir. Bir rivayete göre İslam peygamberi sahabeye şöyle buyurur. Acaba sizi dünya ahiret ahlak açısından en üstün insanın nasıl olacağını anlatmamı ister misiniz? Sahabe de evet diye arz eder. Resulullah Efendimiz şöyle buyurur. Onunla ilişkisini kesenle yeniden ilişki kuran insan en üstün insanlardan biridir. Değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde İnce noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşam Anahtarları isimli kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.